Ayrım 40, 7. Papirüs, Wilbur Smith, sayfa 431. Saint Frumentius manastırı boştu. Keşişler silah seslerinin ve çarpışma gürültülerinin uçurumda yankılandığını duymuş, hazinelerini toplayarak kaçmışlardı. Nicholas üstü kapalı kemerli uzun ve boş geçitte koştu. Nil nehrinin yüzeyine ve tekneleri bıraktığı mabede inen merdivenin başında rahat bir soluk alabilmek için durdu. Nefes nefese güneş ışıklarının ender ulaştığı aşağıdaki loş ve derin koycuğu bakışlarıyla araştırdı. Ne var ki çifte çağlayandan fışkıran gümüş damlacıkların oluşturduğu bulutlar aşağısının rahatça görülmesini engelliyordu. Royan'la Supper aşağıda onu bekliyorlar mıydı? Yoksa yolda başları derde mi girmişti? Bunu anlayabilmesi olanaksızdı. Adam çenesindeki yırtık, kanlı sargıyı düzeltip merdivenden inmeye başladı. Sonra Roy'un aşağıdaki gümüş sislerin arasından yükselen sesini duydu. Ve genç kadın yosunlu, kaygan basamaklardan hızla ona doğru çıkmaya başladı. ''Nicholas, ah çok şükür, gelmeyeceğini sandım.'' Roy adamın boynuna atılacaktı ama onun sargılı, kanlı yüzünü görünce durakladı. Nicholas'a dehşetle baka kaldı. ''Tanrım!'' diye fısıldadı. ''Sana ne oldu, Dicky?'' ''Jake Helm'le aramızda küçük bir anlaşmazlık çıktı. Bu yalnızca bir çizik ama şu ara kimseyi öpecek halde değilim.'' Nicholas sargının arasından gülümsemeye çalıştı. ''Bunun için biraz beklemen gerekecek.'' Bir kolunu kadının omuzuna attı. Neredeyse onun ayaklarını yerden kesiyordu. Roy'unu aşağıya doğru döndürdü. ''Diğerleri neredeler?'' Kadını basamaklardan hızla inmeye zorladı. Roy'un hepsi burada diye açıkladı. Supper'la Mac botları şişiriyor ve eşyaları yüklüyorlar. Tessay, o da güvende. Adamla kadın son basamaklardan mabedin aşağısındaki iskeleye indiler. Nicholas oradan ayrıldığından beri Nil'in suları 3 metre yükselmişti. Nehir coşkun ve öfkeli olduğu kadar hızlı ve çamurluydu. Sıçrayan sular yüzünden karşı kıyıdaki kayalar pek gözükmüyordu. 5 avon bot kenara çekilmiş, 4'ü iyice şişirilmişti. Sonuncusu da tüpten gelen basınçlı havayla şişiyordu. Mac'le Supper mühimmat sandıklarını hazır olan botlara yerleştiriyor, yeşil yük ağlarıyla örterek bağlıyorlardı. Supper Nicholas'a baktı ve kabahatlı yüzünde komik bir ifade belirdi. ''Lanet olsun, suratına ne oldu?'' Nicholas bunu sana ileride bir gün anlatırım diye söz verdi. Sonra da dönüp Mac'i kucakladı. ''Teşekkür ederim eski dost.'' İçtenlikle konuşuyordu. ''Adamların çok iyi savaştılar ve sen de beni bekledin.'' Kayanın dibinde yatan yaralı askerlere baktı. ''Yaralı ve ölü sayısı?'' 3 ölü ve bu 6 yaralı. Nogo'nun adamları bizi çok fazla zorlasalardı durum daha kötü olabilirdi.'' Nicholas ama yine de bu kadarı fazla dedi. Mac boğuk boğuk ''Bir yaralı bile fazla.'' diye mırıldandı.
''Adamlarının gerisi nerede?''
''Sınıra doğru çekiliyorlar. Yanıma botları götürecek kadar adam aldım.''
Mac Nicholas'ın çenesinden kanlanmış sargıyı çıkardı. Roy'un yarayı görünce inledi ama Mac güldü.
''Seni bir köpek balığı ısırmışa benziyor.''
Nicholas başını salladı. ''Bu doğru. Öyle bir şey ısırdı.'' Mac omzunu silkti.
''En aşağı 12 dikiş atılması gerekiyor.''
Adamlarından birine seslenerek çantasını getirmesini istedi. Sonra Nicholas'ı botlardan birinin kıç tarafına oturttu.
''Kusura bakma, anestetik yok.'' diyerek onu uyardı. Yaranın üzerine şişedeki antiseptiği boca etti.
Nicholas can acısıyla inledi. Mac sakin sakin ''Yakıyor değil mi?'' dedi.
''Asıl sen dikmeye başlayınca gör.''
Nicholas bu iyiliğin altın kitapta adının karşısına yazılacak diye yanıt verdi. Mac pis pis gülerek bir yara ipliği paketini açtı. Adam yaranın iki yanını birleştirerek sıkıca dikerken sadece Nicholas'ın duyabileceği bir sesle ''Nogo aşağıda nehrin kıyısında bekliyor.'' diye açıkladı. ''Yanında en azından bir bölük var. Gözcüm bana Nogo'nun adamlarını nehrin iki yakasına yerleştirdiğini haber verdi.'' Nicholas can acısıyla sıktığı dişlerinin arasından ''Botlarımız olduğunu ve nehirden aşağı ineceğimizi bilmiyor değil mi?'' dedi.
''Bildiğini sanmıyorum ama neler yaptığımız konusunda epey bilgisi olduğu belli. Belki de adamlarının arasında bir casusu vardı.''
Mac duraklayarak iğneyi İngiliz'in etine batırdı. Sonra da konuşmasını sürdürdü. Ben Nogo'nun hala helikopteri olduğunu da unutma. Bu bulutlar dağılır dağılmaz bizi fark eder.
Tek kaçış yolumuz bu nehir. Havanın böyle kapalı olması için dua edelim.
Mac dikişi bitirip Nicholas'ın çenesine flaster yapıştırdığı sırada Supper da son botu şişerek eşyaları yüklemişti. Mac'in adamlarından dördü Tessa'nın sedyesini botlardan birine taşıdılar. Mac binmesine yardım edip kadını güverteye yerleştirdi. Sonra Tessa'dan ayrılarak hızla yaralı adamlarının yanına gitti. Onların da botlara binmelerine yardım edecekti. Çoğu yürüyebiliyorlardı ama ikisinin bota taşınmaları gerekiyordu. Daha sonra McNicholas'ın yanına döndü. İngiliz'in omuzuna astığı cam elyaf mahfazaya baktı.
Telsizini bulmuşsun anlaşılan.
O olmazsa başımız büyük belaya girer. Nicholas muhafazaya sevgiyle vurdu.
Ben Tessa'nın olduğu botu kumanda edeceğim.
Nicholas başını salladı. İyi, Rowan da benimle en öndeki bota binecek.
Mac bırak ben öne geçeyim dedi.
Nicholas ona nehirden inme konusunda ne biliyorsun ki diye sordu. İçimizde sadece ben daha önce bu sudan aşağıya indim.
Mac ama 20 yıl önce diye hatırlattı.
Nicholas şimdi o zamankine oranla daha iyiyim diyerek güldü.
İtiraz etme Mac. Sen beni izleyeceksin. Supper da seni. Diğer iki botu kullanacak. Nehri bilen başka kimse var mı?
Mac bütün adamlarım nehri tanırlar dedi ve bağırarak emirler verdi. Hepsi de hızla seçtikleri botlara gittiler. Nicholas Rowan'ı küpeşteyi aşması için havaya kaldırdı. Sonra da botu taşlı kıyıdan suya itmeleri için adamlara yardım etti. Bot suya iner inmez hemen içeri atlayarak küreklere sarıldılar. Adamlar kürek çekerlerken Nicholas yanındakilerin hepsinin de Mac'in övündüğü gibi nehri iyi tanıdıklarını anladı. Kürekleri zorlukla ama düzgünce çekiyorlardı. Hafif şişme bot Nil'in ortasına doğru kaydı. Avonlar 16 kişi alacak biçimde yapılmışlardı. Mezardan alınan eşyaların konulduğu mühimmat sandıkları büyük ama ağır değildi. Her teknede de ancak 12'şer kişi vardı. Botlar suya fazla batmıyor ve kolaylıkla idare edilebiliyorlardı. Nicholas Rowan'a sertçe ilerideki sular kötü diye haber verdi. Sudan sınırına kadar durum böyle. Kıçtaki dümende ayakta duruyor, oradan ileriyi kolaylıkla görebiliyordu. Rowan onun dizinin dibine çömelmişti. Kayışlardan birine tutunmuş, kürekçilerin çalışmalarını engellememeye çalışıyordu. Çağlayanların aşağısındaki büyük gölcüğü karıştıran akıntıyı çaprazlamasına geçtiler. Nicholas nehrin batı yönüne kaçtığı dar boğazlara doğru döndü. Başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Köpüklerin arasından yağmur bulutlarının alçalmış ve renklerinin de mora dönüşmüş olduğunu gördü. Yüksek kayaların tepelerine çökmüş gibiydiler. Nicholas Rowan'a ''Şansımız yaver gitmeye başladı.'' dedi. ''Bu havada bize helikopter de bile bulamazlar.'' Rolex saatine baktı. ''Akşam olmasına 2 saat kadar var. Geceleyin konaklamadan önce daha birkaç kilometre ilerleyebileceğiz.'' Kıçtan geriye doğru baktı. Küçük filonun geride kalan botları onları izliyordu. Avonlar parlak sarıydılar ve uçurumdaki sise ve hafif karanlığa rağmen yine de görünüyorlardı. Nicholas ilerlemelerini işaret etmek için yumruğunu havaya kaldırdı. Peşindeki botta Mac aynı hareketi tekrarlayarak ona gülümsedi. Nehir onları yakaladığı gibi sürükledi. Boğazdan hızla Nil'in dar ve dönemeçli yatağına girdiler. Kürekçiler durup akıntının onları götürmesine izin verdiler. Artık bütün yapabilecekleri Nicholas'ın zor anlarda botu idaresine yardım etmekti. Küpeştenin önünde çömelerek hazır beklediler. Uçurumdaki yükselmiş olan sular pek çok sivri kayayı gizliyorlardı. Ama yüzeyin altında kaya olduğu suların dalgalanmalarından ya da aralarındaki dar açıklıklarda köpürmelerinden anlaşılıyordu. Sular iki kıyıda da yükseklere kadar erişiyor, ikincil yatağın yanlarındaki dik kayalara çarpıyorlardı. Bir avon alabora olduğu, hatta kürekçilerden biri suya düştüğü takdirde bu nehirde durup sağ kalanları kurtarmak imkansızlaşacaktı. Nicholas iyice yükselerek ileriye doğru baktı. Yolunu çok önceden seçip buna uygun rotayı izlemesi gerekiyordu. Ancak bu konuda çoktan beri pratik yapmamıştı. Hızla akan ilk yeşil çağlayana doğru ilerlerken İngiliz'in midesi korkuyla büzüldü. Sanki bir top güllesini yutmuştu. Adam burnunu döndürmek için dümeni usul usul oynatırken bot hızla aşağıya indi. Dibe vardıklarında diğerleri de peşlerindeydiler.
Kolaymış, Roy'un başını kaldırarak adama gülümsedi.
Nicholas böyle söyleme diye onu uyardı. Kötü melek bizi dinliyor. Müthiş bir hızla onlara doğru gelen çağlayandan inmek için hazırlandı.
Avonu iki sivri kayanın arasındaki açıklıktan geçirdi. Hızları artarken aşağıya doğru uçtular. Nicholas ancak yarı yerde aşağılarındaki yüksek dalgayı gördü. Nehrin suları onun üzerinden aşıyordu. Adam dümen kırarak dalganın yanından geçmeye çalıştı. Ama nehir onları sıkı sıkıya yakalamıştı. Bot engeli aşan bir at gibi dik dalganın önünden havalandı, sonra mide bulandıran bir yalpayla dalganın diğer tarafına düştü. İkiye katlanır gibi olan Avon nehrin yüzeyindeki çukurlardan kurtulmaya çalışırken neredeyse burnu kıça değiyordu. Adamlar birbirlerinin üzerine devrildiler. Nicholas uygun biçimde durmamış ve dümeni sıkıca yakalamamış olsaydı suya uçacaktı. Roy'un yüzü koyun güverteye kapaklandı. Kayışı olanca gücüyle kavramıştı. Hava dolu Avon yukarıya doğru yükseldi, sonra hızla eski şeklini aldı. Suya konmadan önce bir an havada kaldı. Az kalsın alabora olacaktı. Adamlardan biri suya düşmüş, teknenin yanında çırpınıyordu. Sular onu adeta uçan Avon'la aynı hızda sürüklüyordu. Bu nedenle arkadaşları eğilip adamı tekneye almayı başardılar. Mühimmat sandıkları kayıp yuvarlanmıştı ama yük ağları onların yandan suya düşmelerine engel olmuştu.
Roy'un Nicholas'a bunu neden yaptın diye bağırdı. Ben de tam sana güvenmeye başlamıştım.
Nicholas da bağırarak cevap verdi. Seni denedim. Gerçekten cesur olup olmadığını anlamak istedim.
Genç kadın korkak olduğumu itiraf ediyorum diye açıkladı. Artık aynı şeyi tekrarlamana gerek yok.
Nicholas geriye baktı ve Mac'in teknesinin de onlarınki gibi dalganın diğer tarafına hızla indiğini gördü. Ama onu izleyen diğer botun dümencisi durumu anlamıştı. Bu yüzden yana kaçarak çağlayandan daha rahatça indi. Adam tekrar ön tarafa döndü. Şimdi sanki bütün yaşamı sadece nehrin vahşi sularından ibaretti. Hızla ilerleyen Avon'u idareye çalışırken bütün evreni uçurumun iki yanındaki dik kayaların arasına sıkıştı. Yanaklarına ve yaralı çenesine çarpan nehrin köpükleri miydi yoksa yağmur muydu? Bunu bilmiyordu. Su damlaları yataylamasına uçuyor ve onu yarı körleştiriyorlardı. Bazen suyla yağmur birbirlerine karışıyordu. Bir saat sonra Nicholas ilerideki çağlayan konusunda da yine hata yaptı. Tekne yanlamasına düştü. Az kalsın devriliyorlardı. Adamlarından ikisi suya fırladılar. Nicholas ustalıkla dümen kırdı. Diğerleri de dışarıya doğru eğilip adamlardan birini kurtarmayı başardılar. Ama diğer adam onlar erişemeden bir kayaya çarptı. Suya battı ve bir daha da gözükmedi. Bu durum karşısında bir tepki göstermedi. Çünkü hepsi de bu yolculuktan sağ çıkmaya çabalıyorlardı. Bir ara Roy'un sıçrayan köpüklerin şakırtıları ve etraflarındaki nehrin homurtuları arasında Nicholas'a seslendi.
''Helikopter, onu duyabiliyor musun?''
Nicholas yarı sağır olmuş gibiydi. Başını kaldırarak kayaların tepesine inmiş olan kurşuni bulutlara baktı. Dönen pervanenin gürültüsünü duyar gibi oldu. Elinin tersiyle gözüne kaçan köpükleri ve yağmur damlalarını sildi.
''Bulutların yukarısında'' diye bağırdı. ''Bizi bu durumda kesinlikle fark edemezler.''
Kara bulutlar Afrika gecesini daha da yoğunlaştırıyordu. Etraf kararırken birdenbire başka bir tehlikeyle karşılaştılar. Nehrin fışkıran sularından hızla aşağı iniyorlardı. Ardından sanki önlerindeki su yarıldı ve tekne havaya fırladı. Sonsuz bir düşüşün içindeymiş gibiydiler. Oysa çağlayanın yüksekliği 9 metreden fazla değildi. Sonunda aşağıya düştüklerinde kendilerini çağlayanın dibindeki gölcükte insanlar ve teknelerden oluşan bir karmaşada buldular. Nehir bir an burada duraklayarak girdap yapıyor, sanki tekrar uçurumdan aşağıya delice akmak için bütün gücünü topluyordu. Avonlardan biri alabora olmuş, ters yüz bir şekilde yüzüyordu. Son derece dengeli olan gövdesi bile bu düşmeye dayanamamıştı.
Diğer botlardaki adamlar kendilerini toplayarak küreklere asıldılar. Sonra sudaki arkadaşlarını, kürekleri ve nehirde yüzen diğer eşyaları kurtarmak için hızla yaklaştılar. Kapaklanmış avonu ancak hepsi birden çabalayarak döndürebildiler. O sırada hava iyice kararmıştı.
''Nicholas, sandıkları sayın.'' diye emretti. ''Kaçını kaybettik?''
Sapır bağırarak 11 sandıkta yerinde diye cevap verdiğinde İngiliz şansının bu kadar yardım etmesine adeta inanamadı.
Her şey tamam.
Yük ağları sandıkları sıkıca tutuyordu. Ne var ki kadın erkek hepsi de iyice ıslanmış, soğuktan titriyorlardı. Karanlıkta yola devam etmek intihar demekti. Nicholas en yakınındaki botta Mac'e bakarak başını salladı.
Şu kayanın gerisinde su durgun.
Mac gölcüğün ucunu işaret ediyordu.
Belki orada uygun bir yer bulabiliriz.
Kayadaki çatlaktan sağlam küçük bir ağaççık uzanmaktaydı. Onu iskele babası gibi kullanarak bir halatı gövdesine bağladılar. Sonra da avonları yan yana getirdiler. Tekneleri birbirlerine bağlayıp geceyi geçirmek için hazırlandılar. Sıcak yemek yiyebilmeleri ya da bir şeyler içebilmeleri olanaksızdı. Soğuk konservelerle yetinip tenekelerdeki süngüleri kullanarak yemek yediler. Mac kendi botundan Nicholas'ınkine geçerek kolunu onun omzuna attı ve dudaklarını kulağına yaklaştırdı.
''Yoklama yaptım. Çağlayanlardan inerken bir adamımı daha kaybettim. Onu artık bulamayız.''
Nicholas benim durumum da pek iyi değil diye itiraf etti. Belki de yarın senin liderlik etmen daha iyi olur.
Mac onun omzunu sıktı. Suç sende değil. Hiç kimse bundan daha iyisini yapamazdı. Şu son çağlayan...
Sustu ve iki adam karanlıkta gürüldeyen çağlayanın sesini dinlediler. Nicholas ne kadar mesafe açtık diye sordu ve daha ne kadar yolumuz var?
Bunu söylemek hemen hemen imkansız ama bana sınıra giden yolun yarısını aşmışız gibi geliyor. Yarın öğleden sonra orada oluruz.
İki adam bir süre konuşmadılar, sonra Mac sordu.
Bugün ayın kaçı? Ben artık günleri şaşırdım.
Ben de öyle. Nicholas günün son ışıklarında kadranı görebilmek için saatini eğdi.
Tanrım, 13'ü olmuş bile. Seni alacak uçak öbür gün Rosaires havaalanına inecek.
İngiliz başını salladı. Evet, 1 Nisan'da. Ona yetişebilecek miyiz?
Bu soruyu sen benim adıma cevapla.
Mac karanlıkta neşesizce güldü.
Şişman dostun gecikebilir mi?
Nicholas cani bir profesyoneldir dedi. O hiçbir zaman geç kalmaz. Yine bir sessizlik oldu. Sonra İngiliz,
Rosaires'e gittiğimizde ganimetten sana düşen payı ne yapmamı istiyorsun?
Mühimmat sandıklarından birine ayağıyla vurdu.
Yoksa onları da yanında götürmeyi mi düşünüyorsun?
Sen şişman arkadaşınla havalandıktan sonra Nogo'dan kurtulmak için hızla kaçacağız. Yanımda fazla eşya taşımak istemiyorum. Sen benim payımı da götür ve benim için sat. Burada savaşmak için para gerekli.
Bana güveniyorsun demek.
Sen benim dostumsun.
Nicholas, insan en kolay dostlarını kandırır dedi. Çünkü onlar yakınlarından böyle bir şeyi beklemezler. Mac adamın omzuna bir yumruk atarak güldü.
Haydi biraz uyu artık. Yarın sıkı kürek çekmemiz gerekecek.
Mac hafif akıntıyla yalpalayan botta ayağa kalktı.
İyi uykular eski dost.
Tessa'nın kendisini beklediği yandaki bota geçti. Nicholas sırtını avonun havayla şişirilmiş yumuşak küpeştesine dayayıp Roy'unu kollarına aldı. Kadın onun dizlerinin arasında oturarak adamın göğsüne sırtını dayadı. Islak giysileri yüzünden titriyordu. Bir süre sonra titremesi geçti ve genç kadın ''Sen müthiş bir kahramansın'' diye mırıldandı.
''İşte beni yanından ayırmaman için bir neden daha.''
Nicholas kadının ıslak saçlarını okşadı. Roy'un cevap vermedi ama adama daha fazla sokuldu. Kısa bir süre sonra solukları yavaşladı ve Roy'un bitkince uykuya daldı. Nicholas üşüyordu. Kasları katılaşmış, dümenle boğuşmaktan avuçları su toplamıştı. Ama kadın kadar çabucak uykuya dalamadı. Rosaires'teki havaalanına yaklaşıyorlardı. Bu yüzden de şimdi nehirden inmek ve savaşarak Nogo'nun adamlarının arasından geçmek dışında başka sorunları düşünüyordu. Onlar tanıdığı ve savaşabileceği düşmanlardı. Oysa şimdi durum daha belirsiz ve zordu.
Roy'un adamın kollarında kımıldanarak onun anlayamadığı bir şeyler mırıldandı.
Kadın rüya görüyor ve uykusunda konuşuyordu. Nicholas ona yavaşça sarılınca kadın da sustu. İngiliz tam uykuya dalmak üzereyken Ryan tekrar konuşmaya başladı. Bu kez açık açık, "Çok üzgünüm Nicky," dedi. "Benden bu yüzden nefret etme ama sana izin veremezdim." Nicholas'ın uykusu iyice açıldı. Kadının sözleri endişelerini daha da arttırmıştı. Adam gece boyunca pek ender dalabildi ve Ryan'ı rahatsız eden düşler kadar sıkıcı rüyalar gördü. Nicholas şafaktan önceki karanlıkta Ryan'ı sarsarak uyandırdı. Kadın inledi ve istemeye istemeye uyandı. Bir gece öncesinden kalan soğuk yiyecekleri çabucak yediler. Sonra şafak nehrin yüzeyini, uçurumu ve ilerideki engelleri görmelerini sağlayacak kadar aydınlattığı zaman bulundukları yerden ayrıldılar. Sarı botlar nehrin ortasında sıraya dizildi. Nehirde savaş yeniden başladı. Yukarıdaki bulutlar hala alçak ve yoğundu. Zaman zaman sağanak başlıyordu. Bütün sabah ilerlediler. Sonra yavaş yavaş nehrin durumu değişmeye başladı. Akıntı eskisi kadar hızlı ve acımasız değildi. İki yandaki kayaların öncekiler kadar yüksek ve sivri olmadıkları gibi. Akşam üzeri tekrar bir dizi çağlayanla karşılaştılar. Bulutlar tepelerinde bir bütün halinde uzanıyordu. Nehir bir dizi burun ve kayanın arasından kıvrılarak akmaktaydı. Belki Nicholas artık tekniğini geliştirmişti. Çünkü çağlayanlardan kazasız belasız inebildiler. Adama bembeyaz köpüren sular bir öncekinden daha az tehlikeliymiş gibi geldi. Nicholas güvertede ayağının dibinde oturan Ryan'a ''Galiba en zor bölümü atlattık.'' dedi. ''Mail eskisi kadar fazla değil, nehir de o kadar hızlı akmıyor.'' Sudan ovalarına yaklaştıkça suyun yatağı düzgünleşiyor sanırım. Ryan, Rosaires'e daha ne kadar var diye sordu. Bilmiyorum ama sınır herhalde artık fazla uzakta değil. Nicholas'la Mac botları iyice birbirlerine yaklaştırmışlardı. Böylece bağırarak emirler verebiliyor, hepsini kontrol altında tutabiliyorlardı. Nicholas sonraki dönemeçte dümeni daha derin olan yan yatağa doğru kırdı. Dönemeci aşarken de artık nehrin dümdüz uzandığını fark etti. Burada sığ yerler ya da çağlayanlar yoktu. Adam gevşeyerek Ryan'a gülümsedi. ''Gelecek pazar Dorchester'da yemek yemeye ne dersin? Londra'daki en iyi roast beef'i orada yaparlar.'' Nicholas'a Ryan neşeyle yanıt vermeden önce yüzünde bir an üzgün bir ifade belirip kaybolmuş gibi geldi. ''Bu hoşuma gider.'' İngiliz ekledi. ''Daha sonra da gider televizyonun önüne kıvrılarak günün maçını seyrederiz. Ya da kendi küçük maçımızı yaparız.'' Ryan güldü. ''Çok kabasın. Yine de teklifin bana çekici geldi.'' Nicholas eğildi. Sırf yüzünün kızarmasını zevkle seyretmek için kadını alnından öpecekti. Ama aynı anda botun burnunun ötesinde küçücük beyaz fıskiyelerin belirdiğini gördü. Bunlar hızla yaklaşıyorlardı. Adam birkaç dakika sonra otomatik silahın gürültüsünü duydu. Sovyet yapımı bir RPD'nin o çok belirgin sesiydi bu. Nicholas kendini Ryan'ın üzerine atarak onu bedeniyle korudu. Mac'in arkasındaki tekneden bağırdığını duyuyordu. ''Ateşe karşılık verin, kafalarınızı eğin.'' Adamları kürekleri atarak silahlarını kaptılar. Nehrin saldırının başladığı içeriye doğru kavis yapan kıyısına doğru ateş ettiler. Saldırganlar kayaların ve çalıların arasına iyice saklanmışlardı. Ateş edilecek belirli bir hedef yoktu. Ancak böyle pusuya düşürüldüğünüz zaman düşmanların kafalarını eğmelerini ve iyi nişan alamamalarını sağlamak için şiddetli bir savunma ateşine başlanması şarttı. Bir kurşun Ryan'ın kafasının hemen yanından geçerek Avon'un naylon kılıfını deldi ve mühimmat sandıklarından birine saplandı. Botların yanlarının onları bu kurşun yağmurundan koruyabilmesi imkansızdı. Bir kurşun adamlardan birinin kafasına gelince onu arka üstü devirdi. Ryan korkudan dehşetle bir çığlık attı. Nicholas'a ölünün elinden düşen saldırı tüfeğini kaptığı gibi kıyıya doğru ateş etmeye başladı. Üç kurşun atıyor ve düşmanların saklandığı çalılığı tarıyordu. Avon hala nehrin akıntısıyla hızla ilerlemekteydi. Ancak dümende kimse olmadığı için helezonlar çiziyordu. Bir dakikadan daha kısa bir sürede pusu kurulan yeri geride bıraktılar ve ondan sonraki dönemeci açtılar. Nicholas boş silahı atıp Mac'e ''İyi misin?'' diye seslendi. Mac de bağırarak yanıt verdi.
Adamlarımdan sadece biri kurşunu yedi. Bu işte fena sayılmaz.
Her bot sonucu bildirdi. Bir ölü ve üç yaralı. Yaralılardan hiçbirinin durumu ağır değildi. Üç botta delik açılmıştı ama gövdeleri su geçirmeyen parçalardan yapılmış olduğundan batmadan yüzebiliyordu. Mac botunu Nicholas'ınkine yaklaştırarak seslendi.
Ben de Nogo'yu atlattığımızı düşünmeye başlıyordum.
Nicholas bu kez ucuz atlattık diye seslendi. Herhalde onları gafil avladık. Nehirden ineceğimizi sanmıyorlardı.
Artık Nogo'yu gafil avlayabiliriz. Durumu telsiz ona bildirdiklerinden eminim. Şimdi nerede olduğumuzu ve ne tarafa gittiğimizi kesinlikle biliyor.
Mac başını kaldırarak gökyüzüne baktı. Bulutların yükselip dağılmayacaklarını umalım. Sudan sınırına ne kadar kaldı?
Pek emin değilim ama galiba artık 2 saatlik yolumuz var.
Nicholas, nehirde nöbetçi var mı diye sordu.
Hayır, hiçbir şey yok. İki tarafta da bomboş çalılıklar uzanıyor.
Nicholas homurdandı. Yine öyle bomboş kalacağını umalım.
40. ayrımın sonu. Sayfa 442.